Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Duamız buydu başlarken. Bu Taha suresinde bir ayet. Emir var bu ayette. De ki emri var. Yani Allah Teala bize söyle diyor. Ve kul Rabbi, Rabbim zıdni, beni ziyadeleştir, artır. Ne yönüyle? İlim yönüyle. Yani tam Türkçesi benim ilmimi artır. Peygamber Efendimiz de bunu ilave yapmış. Fehmen demiş. Fehim yönüyle de beni ziyadeleştir. Bu şekilde inşallah şey olur. İlmimiz ve fehmimiz artar inşallah. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var. Önce bir küçük bir tanıtım yapalım dersimiz nasıl? Bu rahmetli Hasan Hoca'nın dersiydi biliyorsunuz. Vefat ettikten sonra bana vefat etmeden son günlerini bana rica etmişti. Bu yıllardır olan bir adet devam ettirir misin diye. Ben de hasbelkader şey yapıyorum ama benim onun kadar ilmim yok. Ama Kur'an'ı sevdiğim için, ilgilendiğim için, biraz da Arapça bilgim olduğu için şey yapıyoruz, devam ediyoruz. Zaten Kur'an destekli gidiyoruz. Kur'an dışında başka bir şeyler söylememeye çalışıyoruz. Bu sohbet diyeyim, derste değil, sohbette iki kısım. Birincisinde şu küçük kitapçıktan şey yapıyoruz. Bu ne? Bu Kur'an'da geçen ayetler, manalarıyla şey yapıyoruz. Amacımız da şu, birçok şeyi ezbere biliyoruz, okuyoruz, anlamını bilmiyoruz. Ayet-i Kerime'de diyor ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Allah-u Teala'nın muradı bunları bilerek söylemek, anlamak. O yüzden de dersimizin ilk kısmında, bu yarım saatlik kısmında bu kısa surelerden bahsediyoruz. O şeyden itibaren Fatiha'dan başladık. Fil suresi, Kureyş suresi, o 10 sureyi bitirdik. Şimdi de Ayet-el Kürsi'yi şey yaptık. Geçen hafta başladık. Yeni gelen bayağı 4-5 kişi var. O yüzden ben tekrar bir şey yapacağım. Baştan alacağız. Bugün bitirelim inşallah. İlk yarım saatte bitirmeyi planlıyoruz. Bakalım olacak inşallah. Ayet-el Kürsi aslında bu bir sure değil, bir ayet. Bakara suresinin 255. ayeti bu. Kur'an'daki en uzun ayetlerden birisi ama en uzunu değil. Ama anlam olarak çok yükseklerde bir yerde. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var. Her müminin gönlünde bu surenin olmasını isterim diyor. Biliyorsunuz koruma amaçlı okunan dualardan birisi bu aynı zamanda. Cinlere, şeytanlara karşı korunmak maksadıyla, nazara karşı, büyüye karşı da okunuyor biliyorsunuz, hıfzedici. Uyurken, yola çıkarken de okunması tavsiye ediyor özellikle. Bunun bir sırrı var elbette. Yani kelimelerin telaffuz edilmesinde bir sır var. Bir de anlamlarında, mana bakımından bir sır var. Allah-u Teala bu kadar bir yükleme yapmış ki, içinde demek ki mana bakımından çok önemli şeyler var. Zaten Ayet-el Kürsi, Amener Resulü, o Haşr suresinin son ayetleri, akşam ve sabah namazlarından sonra okuduğumuz Huvallahüllezi ve İhlas suresi, bu dördünde Allah-u Teala'nın tevhid sırrını anlama bakımından, Allah'ın zatını anlama bakımından çok ciddi sırlar olduğu söyleniyor. Bu anlamda çok önemli sureler. Bunların herkesin anlamlarıyla çok iyi bilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Ayet-el Kürsi bunlardan birisi. Ayet-el Kürsi'yi bizim ezberlememizin en büyük sebebi namaz sonlarında okumamız. Peygamber Efendimiz diyor ki ancak diyor sıddıklar ve şehitler, salihler diyor sabah namazların arkasında sürekli olarak Ayet-el Kürsi'yi okurlar. Burada da bir şey var, sır var. Yani herkes de bunun okuması gerektiğinin bir göstergesi. Evet. Birinci ayet diyemeyeceğim. Kısım, çünkü tek ayet olduğu için kısım kısım gideceğiz. Allahu la ilahe illahu. Geçen derslerde işledik ama hızlıca tekrar bir geçelim. Allah şimdi kendini tanıtıyor. La ilahe illa hu. Ondan başka, yani kendisinden başka aslında bu. Ondan başka ilah olmayandır. Bu Arapça bilenler için söylüyorum. Mübteda haber cümlesi bu. Allahu mübteda, Allah'tı. La ilahe illa hu da haberi oluyor bunun. Kendinden başka ilah olmayanıdır. Allah kelimesini kapatırsak diğer kısmı la ilahe illa hu. Bu bizim tevhid şeyimiz değil mi? La ilahe illallah diyoruz. Bunun bir açılımı. Hu da ondan başka ilah yoktur. Bunun derin manasıyla orada bizim hu dediğimiz bir tasavvufta tabir var. Hu. Onunla da ilişkili bu. Ama bu yarım saat sürer açıklaması, onu şey yapmayacağım. Kendisinden başka ilah olmayandır. İlah kavramını diğer ders, önceki derslerde işlemiştik. Tapınılacak güç demek. Ama putlar akla geliyor ilk. Ama günümüzde put yok. Değil mi? Biz put denilen bir şeye tapmıyoruz şu an. Şu an dünyada da tapan çok az insan var. Bu ayet Müslümanlara da geldiğine göre, 2000 yılında da geldiğine göre, Allah'tan başka bizim güç, kuvvet ulaştırdığımız, ondan çok fazla beklentimiz olduğumuz ve çok fazla sevgi bağladığımız her şey bir anlamda ilah oluyor. O anlamda da ikaz var. Allah'tan başka ilah yoktur. Dikkat edin, işareti de var burada. Bundan sonraki ayetler Allah-u Teala kendisinin azametini anlattığı ayetler. El Hayyul Gayyum. Burada iki tane esma var. Birincisi Hay esması, ikincisi Gayyum esması. Biliyorsunuz çok fazla şekilde esmalar var ama onlardan 99'u Peygamber Efendimiz meşhur hadisiyle beraber bizim okuya geldiğimiz esmalardan. Esma-ül Hüsna, Hüsna en güzel demek. Esma da ismin çoğulu, en güzel isimler anlamına geliyor. Allah-u Teala'nın zatını anlamak mümkün değil. Allah-u Teala'nın zatını anlama şifresi bizim bilgisayarımıza verilmemiş. Biz onu ancak esmalarıyla anlayabiliyoruz. Bunun ispatı da şu, Adem kıssasını hatırlayın. Adem Aleyhisselam, Adem diyelim, ilk insan, topraktan yaratılıyor, değil mi? Daha herhangi bir bilinci yok. Ne zaman bilinç geliyor ona? Evet, yine ayet-i kerime diyor ki, biz ona ruhumuzdan diyor, ruhumdan diyor, üfledim diyor. Nefehtu diyor, min ruhi diyor, ruhumdan üfledim. Başka bir ayette de biz ona esmalı isimleri öğrettik diyor. Hepsini küllühüm diyor. Hepsinin diyor bütün eşyanın diyor isimlerini üfleşe yaptık diyor. Bu da ruh üfürülmeyle aynı sahnede geçiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın ruh üfürmesiyle bütün eşyaların isimlerini öğretmesi aynı kategoride değerlendiriliyor. Şimdi o ruhundan üfledikten sonra can gelmiyor mu? Dirilmiyor mu? Bilinç gelmiyor mu? Dolayısıyla bu aynı ayeti kerimede de isimlerin öğretilmesi demiyor mu? Bu isimler de işte Esma-ül Hüsna olduğu söyleniyor. Yani bütün eşyaların isimleri, yani masa, sandalye, ay, yıldız şeklinde değil. Allah-u Teala'nın şu an bizim derinleriyle tam olarak anlayamayacağımız esmaların hikmeti yükleniyor. Derin manaları yükleniyor ve öylece bilinç geliyor. Bakın burası çok ilginç bir konu. Yani bir insanın İlk kendine gelişi, ilk yaratılmasının sebebi ona esmalarla bir ruh üflenmesi. Dolayısıyla biz o şekilde tanıyoruz Allah'ı. Ondan öncesi yok, kayıtlarda yok. Yani Allah-u Teala'nın zatını anlayabilmemiz bizim mümkün değil. Neyini anlayabiliyoruz biz? Yani Allah deyince bir şeyler geliyorsa ve Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de kendini tanıtıyorsa, bilin ki bizim tanıyabildiğimiz, anlayabildiğimiz, kafamızda canlandırabildiğimiz şeyler ancak onun esmaları. İşte biraz evvel sebepten ötürü bizim oluş, yani Adem biziz nihayetinde, bizim oluş mekanizmamız esmalarla oluyor. Dolayısıyla bizim anlayabileceğimiz bu. Allah-u Teala'yı resmen biz aslında kişiselleştiriyoruz. Yani bir kişi gibi algılıyoruz. Neyinden algılıyoruz? Biz Er-Rezzak bir esmadır, değil mi? Bize rızık veriyor. Bize rızık veren biri gibi algılıyoruz. El-Kahhar var. Kahrediyor, öldürüyor. Biz Allah-u Teala'yı anlayabiliyoruz. Bunun gibi 99 esmasından anlayabiliyoruz. İşte bunlardan birisi El-Hayyul ve Gayyum esması. Geçen derste çok ayrıntısı işledik. Gayyum'dan bahsedeyim önce. Gayyum, biliyorsunuz Türkçe'ye de girmiş bir kelimeydi. Neydi? Her şeyin, her eşyanın içerisinde olmazsa olmazı, onunla kaim olan, onunla ayakta olan, onunla var olan demek. Mesela camilerde gayyum var, değil mi? Gayyum buradan geliyor. Yani düzenini, iç mekanizmasını o sağlıyor. Gayyum heyeti var, değil mi? Gıyam kelimesi buradan geliyor. Ayakta durmak. Sırat-ı müstakim var ya buradaki kelimeden. Yani bir şeyin olmazsa olmazı. Bunu birçok alanda var. Şeyde ne var? Mesela kainatta ne var? Bütün bu sistemin içerisindeki atomsal yapının, DNA'sal yapının, gezegenlerdeki oluş sistemin hepsi El-Gayyum esmasının tecellisi. Yani formüze edilmiş her şey. Allah-u Teala da bu esması da her şeyde varlığında tecelli etmiş. Bu gayyumluğu. Hay ne oluyor? Bunun bir anlamda ruhu. Yani canlılığı, dinamizmi, bunun iş görüşü. Mesela insan, şu an biz içimizdeki sistemimizle, hücrelerin birbirleriyle olan alışverişiyle, kemiksel sistemi, iskeletsel sistemiyle, beyin sistemiyle bir ganyumluk tecellisi var. Ama ölüyken bir işe yaramıyor bunlar. Evet. Hay geldiği zaman buna canlılık oluyor. Bir mekanizma çalışıyor buna. İşte hay da bunu. Demek ki kainat da sadece şu an bir insan değil. Kainatta bir eşyanın oluşunda iki esma çok hakim. Gayyum ve hay. İkisi beraber olduğunda oluyor. Mesela peki bunun ilginç bir tecellisini şey yapacağım size. İnsan yaşıyor değil mi şu an? Ölüyor. Klasik anlamda ateistlerin anladığı ya da yeterince idrak yüksekliği olmayan kimseler ne anlıyor? Öldü gitti mahvoldu. Mesela geçenlerde bir tanıdığım cenazesi oldu Mustafa amcanın. Orada cenaze töreninde imam arkadaş çok güzel bir şey söyledi. Arkadaşlar dedi, öldüğü zaman bir insan dedi, yok olmaz dedi. Bu ancak dedi İslam dışı inançta vardır. Bizim inancımıza göre bir perde kapanır, bir perde başlar. Bir süreç biter, bir süreç başlar. Aslında bir yere gelme gitme yok. Sadece idrak seviyesinde başka bir boyut, başka bir idrak aleminin oluşması söz konusu. Kim için? Onun için. Bizim için değil. O başka bir idrak seviyesine geçiyor. Aynı mesela şurada olduğunuzun, öldüğünüzü düşünün. Bir anlamda siz bu ortamdasınız. Ama oradaki kimseler görmüyor bunu. Bunu birçok şeylerde görmüşsünüz. Bilim kurgu şeyleri var, bilimsel hikayelerde anlatır. Ya ameliyat masasında yatıyor değil mi? Bir anlamda yukarıda görüyor kendini. Ama oradakiler onu görmüyor. Boyut değiştirme. Bunun sırrı ne? Bakın bir kimsede hay var ve gayyum var. Değil mi? Hay gittiği zaman gayyum kalıyor geriye. O gayyumu da oradakiler anlıyor, görüyorlar. Ama hay idrak dışına çıkıyor. Başka bir şey öğreneceğim. Ayet-i Kerime'de diyor ki siz onlara diyor Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar haydırlar. Ancak siz şuurunda değilsiniz. Ayette aynı ki bu kelimeler geçiyor. Ölü kelimesi geçiyor. Hay kelimesi geçiyor. Şuur kelimesi geçiyor. Şuurunda olmaz mı? Şuur ancak siz bulunduğunuz boyutu idrak edebilirsiniz. Ona şuur deniyor. Yani hissettiğiniz, duyularımızın, bizim beş duyumuzun şu an hitap ettiği şey bizim şuurumuzdur. Diğerleri bizim şuurumuzun dışındadır. O şey diyor. Başka bir boyuta geçiliyor. Gayyum esmasının başka bir tecellisi de biraz daha enfüsü anlamıyla bu. Gayyum denilen bir alem vardır. Bunu tasavvufta şey yaparlar. Gayyum alemi olayların, yeryüzünde olan olayların iki ya da üç gün önce gerçekleştiği alemdir. Giz alemidir, sır alemidir. Halvete çıkılırken görünen alemdir. O alemi geçersen üst boyutlara geçme ve cemalle müşerref olma sırrına erişilir.
Ruh alemi.
Ruh alemi, bizim algımızın dışındaki alemlere ruh alemi deniyor. Ruh alemi değil. Değil. Ruh alemi cennetin üstündeki alem. Bizim bu dünyada yaşadıklarımız var. Yedi sema var. Onun üzerinde cennet var. Cennetin üstüne ruh alemi denir. Latif alemi ya da kudret alemi de denir. O biraz evvel bahsettim ya, Adem Aleyhisselam'a ruh üflenildiği alem var ya, o latif alem ruh alemidir. O olaylar orada olmuştur. Daha sonra cennet alemine geçiş başlamıştır. Bu pek bilinmez. Bak kitaplarda bu kadar ayrıntısıyla yazılmaz. Cennet, o ruh alem birbirine karıştırılmıştır. Anlayamayanlar, mesela Süleyman Ateş'in mealini okuyanlar bilir. Cennet denilen bir olay yoktur. Her biri bu tarafta geçmiştir şeyi var. Çünkü bu sıralama çok iyi anlaşılmıyor. Yani ruh alem meselesi. Gayyum alemi de manevi alemlere geçişte bir alemdir. Hani hatırlıyor musunuz? Masallarda Gaf Dağı'nın arkası derler. Bu masallar bunlar aslında büyük gerçekliklerin ifadesidir. Onlar boş değildir. O mitolojide yaşananlar şunlar bunlar var ya, efsane denilen her milletlerde vardır. Onlar aslında büyük bir gerçekliktir. Evet. Ama halkın seviyesine inebilmesi için farklı dillerde ifade edilmiştir. O Gaf Dağı denilen o Gaf harfi var ya, evet, bakın gayyumun simgesidir o. Bir alemin arkasıdır o. Bu tasavvufta çok iyi bilinir. Zaten o şey gelmez. Fazla ayrıntılarına girmeyeyim. O alemin ismi de gayyumdur. Neden biliyor musunuz? Olaylar tecelli etmeden burada iki gün evvelinde orada tecelli olur. Oradan sonra buraya gelir. O şeyde bir surede var. Melekler geldikleri zaman İbrahim Aleyhisselam'a azabıyla müjdeledikleri zaman, yani azap geleceğini haber verdikleri zaman 3 gün sonra diyorlar. 3 gün sonra şu şu olay olacaktır diyor. İşte o 3 gün o alemin şeyi. Yani Levh-i Mahfuz'da bir olay var. Levh-i Mahfuz'da gayyum sistemine tecelli ediyor. Oradan da bizim bu dünyadaki sisteme geliyor. İşte bu arası 3 gün. Hatta bazen rüyalar görülür, 3 gün sonra tecelli eder. İşte bunun sırrı da odur. O alemde gerçekleşir, ondan sonra zuhur bulur. Zaten ileride göreceğiz. Sizin arkanızdakine de önlerinizdeki de bilirim diyor. Eydihim ve ma halfehum diyor. İşte eydihim bunun bir açıklamalarından biri budur. Neden gayyum ismiyle isimlendirilmiş? Çünkü temelinde o olaylar var. Temeli olduğu için yansımaları da o şekilde oluyor. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Onu ahaze etmez, almaz, tutmaz. Ne tutmaz? Sinetun ve la nevm. Ne bir uyuklama tutar, ne de bir uyku tutar. Ne bir şekerleme, ne bir ürün. Bak, sinetun önce gelmiş. Demek ki bize vurgu yapılan o. Yani şekerleme denilen küçük bir dalma hali daha önce gelmiş. Neden? Çünkü uykuyu biraz anlıyoruz biz, değil mi? Ama uyuklamanın ya ne olacak diyoruz, önemsiyoruz, şey yapılıyor. Bakın geçen derste de örnek verdik. Bir uzun yol şoförünü düşünün. Saatlerce araba kullanıyor. Saatlerce araba kullanıyor. Hadi 8 saat kullandı, 10 saat kullandı, 12 saat kullandı, hadi 24 saat kullandı. Duymuşsunuz ya, 24 saat adam hiç uyumadan şey yaptı. Hadi 2 güne çıkarın diyelim. Dünyanın en dayanıklı şoförü. Sonra ne olacak? Kafası şöyle gidecek. Arkasında da 40 küsür tane yolcu var. Ne oldu? Gitti. Kendisi de öldü. Arabadakiler de öldü. Çarptıkları da öldü. Ne oldu? Kendi sistemi çöktü. Şoförün kendi sistemi çöktü. İşte Allah-u Teala böyle bir şey olsaydı ne olacaktı? Allah'ın sistemi çökerdi. Yani böyle bir şey yok. Düşünsenize, kainat kaç yıl diyelim, bilmem kaç milyar yıl diyelim, ama atıyorum kafadan 45 milyar yıl diyelim şu kainatın oluşumu. Daha çoktur ama 45 milyar yıl diyelim. 45 milyar yıldır uyumayan bir şoför düşünün. Buradan yani aslında bu bile söz konusu. Ama Allah-u Teala bize kendi değerlerimizle örnek veriyor. Allah-u Teala için böyle bir şey değil. Ama diyor ki yani siz böyle uyuklamadan ne kadar durursunuz diyor. Uyuklamadan. Ama diyor bu sistem milyarlarca yıldır, milyarlarca yıl değil de yani bizim anlayabileceğimiz şey milyarca yıldır devam ediyor. En ufak bir tekleme olmadan. Zaten Tebarike suresini bilenler bilir. Allah-u Teala orada meydan okuyor. Fercil basar hel tere münfütür diyor. Kafanı çevir bakalım diyor. Bir çatlak görebilecek misin? Bir aksama görecek misin? Hadi hadi tekrar çevir diyor. Defalarca bak diyor. Orada resmen insanlara bir meydan okuma var. Bir görebilir misin diyor. İşte bu hay ve gayyumluğunun devam etmesinden ötürü. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Lehu onun içindir. Ona aittir. Ona mahsustur. Ne mahsustur? Ma o şeyler ki fis semavati semalarda olanlar ve ma yine o şeyler ki fil ard yerde olanlar, arzda olanlar. Hani biz şey demiştik geçen derste inna lillah ve inna ileyhi raciundan anlatmıştık bunu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun biraz yanlış tercüme ediliyor. Ondan bahsetmişim, hatırlıyor musunuz? Allah'tan geldik, yine Allah'a dönücüyüz şeklinde tercüme. O değildi. Biz Allah içiniz. Ya da bizim mevcudiyetimiz Allah için. Oradaki lillah işte L harfi var. Burada da var aynı şekilde. Bizim mevcudiyetimiz Allah için. Burada da ne varsa her şey Allah için. Allah'a mahsus. Yani kendi için değil, kendi nefsi için değil. Her şey Allah'a mahsus. Bunu anlarsak var ya biz muhteşem bir şey yakalamış oluruz aslında. Yani bizim varlığımız, bizim annemiz, bizim çocuğumuz, bizim değer verdiğimiz şeyler aslında bizim falan değil. Bizim aşırı sahiplenmemiz o. Ha biz sahip olduğumuz göre itibariyle onlara değer vereceğiz, onları koruyacağız, yapmamız gereken bir şey. Ama biliriz ki biz, en ufak bizim bir mülkiyetimiz yok. Malikül mülk Allah değil mi? Dolayısıyla ne varsa Allah için, hem de nerede? Ne semalarda olan, hem de yerde olan her şey Allah için. Başka bir anlamı var mı? Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Muhteşem bir şey. Men, biraz hızlı geçiyorum. Çok anlatılacak şey var da geçen hafta değdik bunlara. Men, kim ki? Men haza, o da kim? Ellezi, o kimse ki yeşfe'u indehu illa biiznik. onun yanında, indehu onun yanında demek, ona şefaat ediyor. Demiştik ki şefaat denilen bir mekanizma yok. Ancak Allah'ın izniyle var. Yani öyle mekanizma yok değil, var. Ama Kur'an'daki, bakın ayetteki dizilim şu: kim şefaat edecek diyor Allah-u Teala. Allah kim ki o diyor. Hadi çıksın derler ya, çıksın. Onun gibi ifade. Men haza. O da kim diyor. Çıksın diyor. Şefaat edecek. Yani buradan ne anlıyoruz? Bir şefaat yok. İlla biiznek. İlla biiznek torpil demek. Rahmet demek. Yani size bir rahmet olarak bu mekanizma var anlamında. Geçen gün bir arkadaş çok güzel yakalamış. Peygamber Efendimiz'in doğumuydu ya. Evet. Doğumuydu. Mevlid'ti. Orada bir ayet var. Çok okundu. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ki bazı şeyler çok fazla yinelenince o muhteşem anlamı biraz azalıyor. Böyle ama tek tek değerlendirince çok güzel. Bakın Arapça bilenler şey olur. Ve ma olumsuz demek. Erselna, Resul kelime, göndermek yerinden seni göndermedik. Yani seni Resul olarak göndermedik aslında ayetin. İlla istisna var orada. Rahmet ellil alemin. Alemlere bir rahmet olarak. Arkadaş çok güzel yapmış. Yani diyor neredeyse göndermeyecekti. Ama rahmet olarak. Çünkü göndermedik diyor. Ayetin gelişi orada.
Rahmetinden dolayı.
Rahmetinden dolayı gönderdi.
Yani rahmetinden dolayı dünyaya Peygamber Efendimiz.
Evet.
Biz, çünkü
evet.
Biz Müslümanız, biz rahimden alıyoruz. Dünya Rahman'dan alıyor.
Doğru.
Hristiyanlık.
Bunun da bir sözü var, hatırlıyor musunuz? Levlake levlak. Duymuşsunuzdur. Levlake levlak. Eğer sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. İşte birleştiği kısım burası. İlk her şey Allah-u Teala yaratmayı murad ettiğinde, hiçbir şey yok. Yaratmayı murad ettiğinde önce neyi yaratmış biliyor musunuz? Bir önce muhabbeti yaratmış. Muhabbet. Sevgi, muhabbet. Hani biz de muhabbet duydum diyoruz muhabbeti. O muhabbetin de yansıması, şekil olarak yansıması Muhammed. Hani muhabbetten hasıl oldu Muhammed deniyor ya orası. Dolayısıyla o muhabbetle yaratılmış bir Muhammed düşünsenize. Allah tarafından ne kadar kıymetli, işte Habib diyor. Diyen Allah, bakın Habib ne demek biliyor musunuz? Sevgili. Allah'ın ifadesi bu. Yani Peygamber Efendimiz Allah'a karşı söylediği değil. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e olduğu söylüyor.
Kur'an'da var mı Habib diye geçiyor mu? Habib diye geçiyor mu Kur'an'da? Hadisler de sabit galiba.
O Habib de geçmiyor. Leyla.
Onlar da geçmiyor.
Onun için de şey diyorlar şimdi. Yaşar yönelirken ben kapıda katamayız ama da şimdi Cenab-ı Hak diye bir şey buradır ise künder boğulur diyor. Yani hani işte Hazreti Peygamber'i şeyci falan diye kainatı yaratacak bir söz konusu olmaz. O da öyle bir şey. Yani o da enteresan.
Şimdi şöyle anlatayım ben. Allah'ın yarattığı sistem şu an bizlerin de sistemimizde var. Yani biz şu anki mesela devlet sistemi dönüyor ya. Aslında Allah-u Teala'nın yönetim sistemi bu. Bir şekilde oluyor. Yani Allah-u Teala öyle bir sistem kurmuş ki cüzde de külle de aynı şeyi tecelli ediyor. Bir atomun dönmesini aynen bir atom sisteminde de görüyorsunuz. Kainattaki galaksiler de aynı şekilde dönüyor. Hazreti Ali diyor ki küçük kainat büyük kainat diyor. Yani kendisine göre. Aynı şekilde. Biz de bir şey irade ederken, biz psikolojide okuduk belki hatırlarsanız. Önce bir dürtü denilen bir duygu var. Duygunun şeklinde bir şeyler sizi hareket ediliyor. Ondan sonra harekete geçiyorsunuz. Bu Allah-u Teala'nın sisteminde de var. Ayette diyor ki ve izâ erâde şey'en en yekûle kün fe yakın. Kün fe yakundan önce irade var. İşte benim bahsettiğim yer bu irade kısmı. Yaşar Nuri'nin anlamadığı yer orası. İrade yok. İrade yani yok. Onun dediğini. Allah irade diyor. Murad ediyor. Murad işte yani. O muradında bu murat var. Muhabbetle murad ediyor. Onun da bir şey zuhur eder. Siz bir şey düşündüğünüz, mesela ressamsınız, kafanızda bir şey düşündünüz, hemen bir resim olur, onu tuvale dökersiniz. Yani işte kafanızdaki bu şeyler iradedir. Hani kün fe yakından önce irade var. Onu ne yapacağız? İşte ben irade ettiği yeri söylüyorum. İrade ettiği şey şeyde ne diyor? Yine hadis kutsi ne diyor? Ben gizli bir hazineydim diyor. Bilinmeyi istedim diyor. Ondan sonra yaratım. İşte bu kısımlardan bahsediyoruz. Yani yaratılmanın ilk kısımlarını bahsediyoruz. Bakın Big Bang teorisi var. Değil mi? Big Bang teorisinde fizikçiler şunu diyorlar. Hani her şey, bütün kainat her şeyden önce bir nokta şeklindeydi. O noktadan çıktı değil mi? Büyük bir patlama geldi. Peki diyor, o patlamadan önce ne vardı diye sormayın diyorlar. Kendileri bunu söylüyorlar. O noktadan evvel ne vardı? Bu anlamsızdır. İşte bu anlamsız olan yer Allah'ın iradesinin olduğu yer. Yani bu patlama anında ve ondan sonraki olanlara hu deniyor.
Allah.
Hu deniyor. Allah değil de o. Yani yaratma esmalarının tecellisinin yoğunluğu orada. İza erada şey, yani bir şeyi irade ettiği zaman o noktaya işte, yani bizim anladığımız kadarıyla şu anki ilmin geldiği yerle söylüyorum. Bundan daha yüksek de. Ona der ki diyor, ona. Bir şey var ki ona diyor. Kün. Ha, bir şeye kün diyecek. Ama önceden murad var işte. Ben o murad kısmında yazıyorum. Daha yakın
olur. Yokluk yok yani. Kün, mutlak hazır bir şeyler var yani orada.
Maddesel boyutta bizim varlığımızın esasını aldığı temeller boyutunda yokluk var. Ama Allah-u Teala'ya göre yokluk yok. İşte o anlardan bahsediyoruz. Yani varlığın öncesinden bahsediyoruz bu şeylerde. Evet. Men zellezi yeşfeu indehu illa biz. Onun katında şefaat edecek kim? Şefaat kelimesi cümlesine girmiştik geçen, hatırlıyor musunuz? Tekrar bir hatırlayalım. Aslında güzel oluyor. Bu tekrar gibi geliyor ama çok güzel oturursa bu kavramda müthiş şeyler. Şefaat neydi? Allah-u Teala'nın iki çok büyük esması vardı. Rahman ve Rahim esması. Rahim esması daha çok ahirette tecelli edecek. Rahman esması ise daha çok bir dünyada tecelli ediyor. Allah'ın Rahman esmasının tecellisinin en yüksek şeyi bu dünyada kim? Peygamber Efendimiz. Ve merselnake illa rahmeten lil alemi. En çok bu dünyada Peygamber Efendimiz'de Rahman tecellisi var. Ahirette ise Rahim esması yine en çok Peygamber Efendimiz'de tecelli edecek. Ama Allah-u Teala rahmetinin bir eseri olarak da bazı özel kullarına da şefaat etkisi verecek. Ama bu ayete istinaden söylüyorum ki, diyor ki Allah'ın yanında diyor şefaat edecek kim diyor. Yani şefaati siz yok kabul edin. Anlatabildim mi? Merhamet edecek ancak Allah'tır. Ama Allah da, bu Münir Derman'ın geçen şey yapmıştım. Münir Derman denilen bir alim var. Çok okuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki Allah-u Teala diyor eğer esmalarıyla direkt tecelli etse diyor, onun tecellisinin kuvvetinden onu kimse kaldıramaz. O yüzden Allah-u Teala vesilelerle esmalarını tecelli ettirir. Mesela ölümü murat ediyor değil mi?
Tabii.
Direkt Allah, öldüren kim aslında? Allah. Ama el-kahhar, el-mümit esması direkt tecelli etse ne olur insanın hali, yaratıklarına? Ne oluyor? Azrail'le ya da belirli ölüm melekleriyle, Azrail bir de değildir. Kur'an-ı Kerim'de bizim elçilerimiz diyor, çoğulu da kullanılmıştı. Ölüm melekleri vasıtasıyla o esmasını tecelli ettiriyor ki kaldırabilir noktaya gelsin. Yoksa mahvolur. Musa kıssasını hatırlamıyor musunuz? Dağa baktı da dağ, yani sadece de tecelliye dayanamadı. E insan nasıl dayanır? O yüzden Allah-u Teala esmalarını yumuşatarak bazı süzgeçlerle, filtrelerle, vesilelerle, insanlarla ya da yarattıklarıyla tecelli ettiriyor.
Yani vesile olmasaydı sadece şimdi Azrail Efendimiz ölçer alsaydı, o zaman haşa Allah karşı isyan da olabilirdi.
Yani dayanılmazdı ki.
Vesile olmasaydı, hasta uçumu olmasaydı tabii tabii insanın şuuru değişebilirdi yani.
Buyurun. Şöyle, Azrail tek de ayette diyor ki bizim diyor elçilerimiz diyor onların canlarını almaya gittiklerinde gör bak diyor onların hali ne olmuştur. Yani Kur'an ifadesinde elçilerimiz diyor onların canını almaya gittiklerinde. Yani Kur'an ifadesine göre ölüm meleğinin, yani sadece Azrail olmadığını, çoğul olduğunu söylüyor.
Şeytan tayfası vardı. Şeytan tayfası vardı.
Yani o şekilde. Şey onun ayetini hocam, bir şey yapayım sana, şöyle göstereyim. Şey,
her meleğe bağlı melekler orduları var. Yani Azrail Aleyhisselam'ın da beraberinde şey yaptığı, ölüm olayını götürdüğü melekler orduları var. Çünkü aynı anda milyonlarca, binlerce insan aynı anda ölebiliyor.
Evet. Hocam yani, şefaat dediğimiz de ben de bir ayet okuyayım. Yani Enbiya suresinde hani Rahman evlat edildiği ayet var ya, oradan alıp
Rahman olan Allah'ın melekleri evlat edildi diye. Haşa. Ondan lezzet. Bilal melekler de şeytana mahkul olmuş kullardır. Ondan emir almazdan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakilere yanında yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat olmaz. Melekler de
kullardır. Tabii. Çok güzel. Bakın dikkatinizi çekti mi? Ayet-i Kürsi'ye ne kadar benziyor ifadeler. Evet. İşte buna mesani ayetler diyor. Yerimi gelmişken söyleyeyim. Mesani ayet denilen bir kavram var. Bir yeri okuyorsunuz. Tam açamadınız. Bir şeyler kapalı kaldı. Hemen hemen aynı ifadelerle bir iki değişiklikte Kur'an'ın başka bir yerinde bir açıklama daha var. Bu mesela Amener Resulü'nün ilk sayfası geçenlerde bir yerde denk geldim. Aa, neredeyse aynı kelime. Mesela Necim suresi var. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkışını anlatıyor. Orada bir yerde kafanız karışıyor. Allah Allah diyor. O hani o bir daha çıkışta daha onu görmüştü. Orada kastedin Allah mı Cebrail diye şey yapıyorsunuz. Yanılmıyorsam Tekvir suresinde onun tekrar açıklaması var orada. O zaten diyor Cebrail'i görmüştü o emin diye. Yani orada açıklamasını beraberinde getiriyor. Kur'an'ın da bu muciz şeyi. Onu bir bakarız şeylerinde. Bu da onun gibi. Bu da şu okuduğunuz yerde bu Ayet-el Kürsi'nin bu kısmının açıklaması. İşte Allah'ın izin verdi. O kelimeyi bir daha okur musunuz? Kimler diyor?
Melekleri
kastediyor. Ama kelimeyi bir daha şimdi. Orada başka sıfatları da var.
28. ayet okuyun. Allah onların önlerindekini de arkalarındakileri de yaptıklarında yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına sefaat etmez.
Evet.
Zaten bu, Peygamber Efendimiz'in hadisinde de var. Mesela o Kadir gecesinde falan hocalar çok çok söyler. Melekler yeryüzüne iner. Onlara şefaat ederler diye. İbadet edenlere, namaz kılanlara falan diye.
Selam.
Söylerler yani.
Evet.
Tabii hadiste var.
Çok güzel bir yer geldi. Geçen derste açıkladım. Hatırlıyor musunuz? Dedim ki şefaat mekanizmasını açıklarken belirli insanlara belirli sayıda şefaat etkisi verilmiş. Bir ara bunu düşündük biz. Neden yani belirli bir sayıda?
Orada daha 85'te galiba. Doğru mu hocam?
Tam şeyini bilmiyorum da hani mantık olarak söylüyorum. Bak bu ayetteki rıza kelimesi çok hoşuma gitti. Geçen derste şöyle açıklamıştık. Hatırlıyor musunuz? Siz bir kişiye çok iyi tanıyorsunuz. İş vereceksiniz. Ne kadara kadar işi becerip becerileceğini biliyorsunuz. Ona göre veriyorsunuz. Allah-u Teala da şefaat etkisi verirken aslında Allah kendisi şefaat ediyor. Kuluna ederken o kulunun ne kadar hak ölçülerinde şefaat edeceğini, ne kadar artık haktan sapacağını biliyor. Aslında şefaat ederken, ya bu benim iş yerimden arkadaşımdı, ya bu benim akrabamdı işte falan diye edilmiyor şefaat arkadaşlar. Şefaat ederken Allah'ı şeyler ön planda tutulur. Ya bu güzel Müslümandı, anlatabildim ama şurada şey var, ya bu tanıdığım da aynı zamanda gel yapayım. Ama Allah sürekli peygamberine küfür etmiş birisi. Doğru yaşantında haddi aşmış birisine. Hadi sen buna şefaat ediyorum diyemezsin. Allah-u Teala diyelim sana 100 kişilik verdi şeyi. Sen 100 kişiye kadar bu Allahi ölçülerde yaptın. 101.ye geldi. Artık Allah'ın muradının dışına çıkmaya başladı. Artık zaten Allah bildiği için senin öndekileri arkandakileri biliyor. Sana o kadar sayı veriyor. İşte onun da Allah'ın razı olduğu kimseler diyor. Razı da o var. Yani yaptığından da razı olacak. Yani şefaat ettiğine de tamam. Yani doğru, senin yaptığında doğru, bu şefaat sınıfına girdi. Anlayabiliyor musun? Sistem ne kadar? Yani aslında Allah-u Teala'nın rızası ölçüsünde gerçekleşiyor her şey. Ama Allah da o kullarını vesile ediyor. Aynı zamanda da onorize etmiş oluyor. Ya düşünsenize, bu dünyada adamı kale bile almıyorlar. Alay ediyorlar. Değil mi? Ulan bu da kim diyorlar. Anlatabildim mi? Şey yapıyor. Öbür tarafta hadi diyorlar sana 100 kişiye şefaat et. Ama bana et, bana et ne olur falan yani. Bu dünyada yüzüne bakmıyordun onu. Adam yerine koymuyordun. Değil mi? O tarafta işte şey durumlar değişiyor. Buradaki gibi olmuyor. Alt üst oluyor. Allah da orada onorize ediyor işte Müslümanlar işte. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfehum. Ya'lemu bilir, alime kelimesinden. Allah bilir. Ma beyne eydihim, onların iki elinin arasında ne var? Ve ma halfahum, arkalarında da ne var? Bu iki elin arası ne demek? Önleri. Yani bakın, insanın anatomik pozisyonu şu değil mi? Elleri nerede? Önde. Ellerin arası neresi? Önü olur. Ama bu Arapçada birkaç ifade var bunlar. Mesela imamekum demiyor. Değil mi? Kablekum demiyor. Yani ön, bunlar da Arapçada ön ifadeleri. Ne kullanmış? Ellerinin arasında. Yani ön ama nasıl ön? Eller neyi temsil eder? Yapmak. Değil mi? Yapmayı temsil eder. Biz ellerle yapmayız. Yani elin göstergesi yapmaktır. Mesela yet kurt eti elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Allah'ın yedi kurt. Yet el demek. Buradaki yet o burada da geçiyor. Allah'ın eli. Allah'ın eli var mı? Haşa münezzeh. Ama el derken ne oluyor? Yapabilirliği Allah'ın. Allah'ın kudreti anlamına geliyor. Burada da ha, ellerinin arasındakiler diyor bilir. Yani yapacaklarını bilir. Yapma ihtimali olduklarını bilir. Herkesin bir düşünce sistemi var. Nefsi var. Kültürü var. İmanı var. Bununla yapabilecekleri var. Allah-u Teala onları biliyor. Anlatabildim burada. Yoksa biz kabaca ya bizim geçmişimizde geleceğimizde biliyor. Ama bizim geçmiş geleceğimiz zaten bizim kendi ellerimiz arasında. Yani biz bıçak şurada olsa, batırsak öldürmeyiz mi kendimizi? Ya bu bizim kendi elimizde olan değil mi? Takdir-i ilahi kabul ediyorum ama onlar formüller. Nihayetinde insan kendisi tercih ediyor. İrade bu zaten. Cennetle cehennemin sırrı bu. Ahiretteki konumumuzu belirleyecek bizim irademiz. Evet. Kendi seçimlerimiz bizim. İşte ellerinizin arasındaki, onların ellerinin arasındakinde arkalarında bilir bu. Yani her şeyi bilir Allah-u Teala ama ellerinin arasındaki özellikle onların neler yapma ihtimali olduklarını da bilir. Biz bilmiyoruz. Atıp evet. Tutuyoruz değil mi? Biz çok güzel Müslümanız. Şunu yapmayız, bunu yapmayız. Bir imtihan oldu. Hatırlıyor musunuz? Ankebi suresinde bir ayet vardı. Geçenlerde işlemiştik. Ne diyor? Siz sadece iman ettim diyerek fitneyle imtihan olunmadan bırakılacağınızı mı zannettiniz diyor. Bu ayet kimin için inmişti? Ammar için inmişti. Hazreti Ammar. Ammar'a ne yapıyorlar? Dünyanın en büyük işkencelerini yapıyorlar değil mi? Hatta şey yapmış. Annesini çaprazlama ata geriyorlar. Parçalanıyor. Hayvani bir şekilde. Şey ne oluyor? Kendisini ateşin üzerinde yürütüyorlar, sertin üzerinden. Yağları eriyor. O eriyen yağlar ateşi söndürüyor. Ve bu ayet o sahabeye iniyor. Siz sadece iman ettim diyerek imtihan edilmeden bırakılacağınızı zannettiniz. Yani iman ne kadar şey değil mi? İşte bizim de önümüzde imtihanlarımız olabilir. Bizim de sınırlarımız olabilir. Allah diyor ki ben sizin önlerinizdekini bilirim. Yani o kadar üfürmeyin. O kadar atıp tutmayın. Herkesin bir sınırı var. O yüzden siz ben bilirim yani. Biz de o yüzden kendimize çeki düzen vermeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Görüyor musunuz? Ayetel Kürsi'ye baktığınızda neler var yani. Sırasıyla okuyup geçiyoruz ama. Yine çok uzun konuşulur da vakit yok. Biraz hızlı yapıyorum. Bir de geçen derste işlediğim için. وَلَا يُحِتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ يُحِتُونَ Onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Bilemezler değil burada. İhata edemezler. İhata etmek bir şeyi derinleriyle kavramak demek. Bilmek olsaydı وَلَا يَعْلَمُ بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ derdi orada. İhata edemezler. Arkadaşlar bugün kendilerini alim olarak sınıflandıran, bilim adamı olarak sınıflandıran birçok kimse var ama Allah'a isyan ediyorlar. Demek ki bilmek yetmiyor. İhata etmek gerekiyor. Yani kavramak gerekiyor. Buna derin kavrayış deniyor. Hatırlıyor musun? Bir ayette okumuştuk tekrar. Ne diyordu? Allah kulları içerisinde Allah'tan en çok korkanları alim olanlardır. Demek ki ilmin sonucu, yani gerçek ilmin, Allah katında makbul ilmin sonucu Allah'tan haşyet duygusunun oluşması. Yani bir ilim okuyoruz, ediyoruz, öğreniyoruz. Eğer bu bizden haşyet duygusunu artırıyorsa bizim ilmimiz artmış demektir. Öbür türlü sadece bilgimiz artıyor. Allah-u Teala bilginin artmasına önem vermiyor. Burada da hiç kimse diyor onun ilminden ihata edemez. İlla bima şa'e. Allah'ın dilediği dışında. Yani Allah dilerse ihata ediyorsun. Etmezse ihata etmiyorsun. İlmi, arkadaşlar ilim de Allah-u Teala'nın el-alim esmalarından biri. İlim bizim bize göre bilgi. Kitaplarda yazan bilgiler. Birkaç cümle. Ama Allah-u Teala ansiklopedik bilgi. Ama Allah indinde öyle değil. Allah indinde ilim Bu kainatın yaratılış düzenidir. Yani aslında biz Allah'ın yaratılış düzenini anlamaya çalışıyoruz. Ama biz ansiklopedik bilgiler, kelimeler bilgisiyle buna ulaşıyoruz. Onu ilim zannediyoruz. Hayır, ilim o değil. İlim ihata etmektir. Kavramaktır. Ben ilk böyle ibadetsel olaylara yoğun olarak girdiğimde, o zamanlar Türkiye Gazetesi'ni çok okuyordum. Ortasında bizim sayfa vardı. Çok etkilerdi beni o. Sürekli sabah olsun da okurum derdim onu. Sonradan küçülttüler, sonra tekrar büyütmüşler. Orada evliya sözleri var. Onları, menkıbeler var. Oradaki onları okurdum. Orada bir şey çok ilgimi çekmişti. Demişti ki, birisi öğrencisine tavsiye ediyor. Şöyle şöyle yaparsan diyor ya, Allah'ın nasıl iş gördüğünü anlarsın. Allah Allah olmuşum ya, Allah'ın nasıl iş gördüğünü anlamak mümkün mü? Yani bana o kadar uzak bir şey gelmişti ki. Hayır işte mümkün. Nasıl mümkün? Allah istiyor bunu. Allah-u Teala kendi sistemini nasıl kurduğunu anlamamızı istiyor aslında bizim. İşte ihata etmek bu. Kavramak. Yani sistemi anlıyorsun, vay be diyorsun, böyleymiş ve hayran oluyorsun. Ve bu sistem cennette de devam edecek. Miş. Yani cennette sadece biz bir şeyleri yiyip içmekle tat almak gibi anlatılıyor. Niye? Bizim bu dünyadaki değerlerimiz o. En büyük değerlerden birisi, belki duymuşsunuzdur, onlar diyor karşılıklı tahtlar üzerine otururlar ve sohbet ederler diyor. Neyin sohbetini ediyorlar? Orada Allah'ın ilmini sürekli olarak o boyutta algılıyorlar ve hayran oluyorlar. Yani müthiş, hani bu dünyada jeton düşme denilen şeyler vardı. Aa, vay be öyleymiş. O kadar büyük haz verirmiş ki, bu dünyanın en büyük zevklerimden biriymiş o. Düşünürsünüz, vay be kavradım bu böyleymiş diye. Orada sürekli o modda yaşandığını düşünün. Hatta Mev'a cenneti denilen cennetin, o Necm suresinde geçiyor, o Sidretül Münteharanın yanındadır diyor. Sidretül Münteara, Miraç olayında çıkılan en yüksek yerlerden birisidir. Cennet-i Meva da oradadır diyor. Ve Meva cennetinin başka ayetlerde tefsirlerinde karşılıklı tahtlar üzerine otururlar diyor. Yani şu hatun vardır, bu şey vardır, şu şarap vardır falan değil. Özellikle karşılıklı sohbet vurgulanıyor. Ve en yüksek yerler işte Meva'ya da sohbet cennet. Neyin sohbetini ediyorlar? Bu dünyadaki kahvedeki geyik muhabbeti değil. Allah-u Teala'nın müşahadesi, onun ilminin anlatılması, onlar sohbet ediliyor. Yani aslında ilim başlı başına bir has kaynağı, başlı başına büyük bir nimet. Ama biz bu dünyada bize hep okulda öğrendiğimiz zoraki bilgiler gibi geldi çiçeği. Hayır, ilim Allah-u Teala'nın sistemini anlamak. O anlamda müthiş. İşte sadece de izin verdiği bir kısmını bunu biz ancak ihata edebiliyoruz. Devam edelim. Evet, buraya kadar gelmiştik. İşte bu kısımda geçen hafta yapmadığımız kısım bu şeye gittik. Vesiyya kürsiyyüs semavatı vel art. Hadi ya. Tamam, bugün de ayeti kürsi olsun da. Ama muhteşem bir şey. Ya böyle 5-10 dakikayla geçilecek bir şey değil ya. Yani okunur. Şeyde Amener Resulü de böyle olacak. Şimdiden evet, şey yapıyor. Evet. Amener Resulü herhalde 3-4 derste anca geçeriz gibi geliyor. Biz bu müthiş şeyler onlar. Vesiya vasi bu genişlemek, kapsamak, yaymak, nüfuz etmek anlamlarına bürülüyor. Vasi diye duymuşsunuzdur. Genişlemek anlamıyor. Kürsiyyühü onun kürsüsü. Onun kürsüsü içine alır. Vesayet eder. Neye? Semavati vel art. Onun kürsüsü, o dediği kim? Allah değil mi? Allah'ın kürsüsü varmış demek ki. O kürsü neyi? Semavati ve ardı içine alırmış. Kürsü Arapçada sandalye demek. Demek ki Allah-u Teala'nın bir sandalyesi varmış. Şeye göre, kullanılan ifadelere göre de mesela anatomi kürsüsü derler değil mi? Üniversitelerde kürsüler vardır. Kürsü o ilmin yayıldığı ve merkezi gibidir. Yani yönetim yeri gibidir. Peki demek ki Allah'ın bir yönetim yeri, masası, kürsüsü var. Kürsüsü var. Ama bu kürsü neredeymiş? İşte ayete bakın. Evet, gökleri ve yeri içine alır. Bütün semavatı kapsar. Zaten
bizim kürsümüz bu kadarsa, Çünkü Rabbimin gürsüne kadar olur. Değil mi?
Evet. Buyurun. Zeman'dan bir gün bir misal vermiştiniz ya. Allah haşa bir oda olarak var dedi. İçinde cahiler kendisi oda.
Evet. Şey diyor, Münir Darman diyor ki her şey, Allah her şeyde hazır ve nazırdır demek doğru değil. Her şey Allah'ta hazır ve nazır.
Evet, evet.
Yani Allah kapsayan arkadaşlar. Onu şöyle yapmıştık, onu anlatayım, bu müthiş bir ifade. Önce şöyle o değil ama, yani küfür bile var bu sözün içerisinde, öyle efendim. Haşa, bu odayı Allah kabul edin. Bütün yaratılmışları da bir top olarak kabul edelim. Ama sadece bu gördüklerimiz değil. Yedi kat gök var, cennet var, cehennem var, üstleri var, arş var, kürsi var, değil mi? O bütün yaradıkları şeyi düşünün. Bir top haline getirin. Ama o topu da böyle sigara dumanı gibi, yani çok da katılık vermeyin ona. İşte bütün yaratılmışlar bu arkadaşlar. Bu nerede biliyor musunuz? Odanın içerisinde. Bu odayı da büyütün, uzay yapın, sonsuz uzay yapın. O bile değil de bizim anlayışımız açısından top hala aynı kalsın. İşte bütün yaratıklar bu. Allah'ın Teala'nın zatı da bunu da kapsıyor. Yani bu da odanın, bu da uzayın içerisinde. İşte buna, bütün yaratılmışların birliğine vahdaniyet deniyor. Bu bütün uzaya bununla beraber ehadiyet deniyor. Bak, bunu kitaplarda zor bulursunuz. Ehadiyet, bütün her şeyin birliği. Ama ikinin olmadığı bir bir. Ehad normalde Arapçada bir sayısıdır. Ama burada iki sayısı bile yok. Bir. Vahdaniyet ise o da bir demek. Ama sayıyla ifade edilen bir birlik bu. Neden? Yaratılanların birliği. Şimdi anlıyor musunuz olayı? Şimdi bütün burayı düşünün. Katı değil mi?
Evet.
Sert. Buharlaştırın. Sanki görüntü gibi yapın. Anlatabilir miyim? Bu uzayın içerisinde. Ve uzay da Allah. Yani haşa. Anlatabiliyor muyum? İşte yani her şey Allah'ta hazır ve nazır. İşte buraya gelin. Allah'ın kürsüsü diyor. Bütün yerleri ve göğü kuşatmıştır. Yani varlık her şeyde içine Allah orada bu almaz mı? Ya bu muhteşem kavramlar bunlar. Yani her şeyin içerisinde Allah'ın tecellisi var. Ama o bile ne ki ya? Bu kadar şey. Bitti. Allah'ın zatı var. Zaten Allah'ın zatı vardı. Kün feyekün dedi. O top oluştu. O da bitecek. Sadece Allah'ın zatı. Allah baki demiyor muyuz?
Evet.
Bu işte. İşin özeti bu. İşte bu, biz o sürecin içindeyiz şimdi. İza erade eşeyen en yekule lehu kün feyekün, değil mi? İrade etti. Kün dedi, oldu. Her şey oldu. Ama sonlu mu? Değil. Her şey bitecek. Biz de biteceğiz. Kâne bitecek. Yine Allah kendi zatıyla kaim olacak. Sistem bu işte. Ayete gelelim. İşte Allah'ın kürsüsü de her yeri kapsıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Allah bir yerde, tek bir noktada değil. Her şey Allah'ta hazır, nazır olduğu için siz nerede olursanız olun, Allah'a yönelirseniz ona ulaşırsınız. Kürsüsü orada çünkü. Sizin yöneldiğiniz her yerde, senin olduğun her yerde. Yani dua ederken, anlatabildim mi? Bir yerlere yönelmek değil. Anlatabildim mi? Allah'a yönelme. Çünkü kürsüsü her yeri kapsamış. Yani kafanı çeviriyorsun, Kabe'ye gidiyorsun, yedi kat yere göre çıkıyorsun, gerek yok. Allah'ın kürsüsü her yeri kapsamış durumda. Bu yönelme, duaları kabul etme anlamında da, işleri görme anlamında da. Mesela şu an başbakanı düşünün. Normalde onun ofisi nerede? Ankara'da değil mi? Bakanlıklarda, başbakanlık şeyinde bir tane bence şunu gibi masa sandalye. Peki bu odada yok mu onun kürsüsü? Var. Burası şeye bağlı değil mi? Diyanete bağlı değil mi? Diyanet bir bakanlığa bağlı değil mi? Bakanlık da başbakana bağlı değil mi? Dolayısıyla orada bu, şurası aslında onun kürsüsü. Yani illa burada olması gerekmiyor ki. Onun kürsüsü her, mesela şöyle desek, başbakanın kürsüsü, yani bu cumhurbaşkanı da olabilir, bütün Anadolu şehrini vasi etmiştir desek, bu ayetin işte dünya versiyonu olur. Neden? Onun hükümleri burada da geçerli. Onun şeyleri burada da geçerli anlamında. E bir de Allah bazında düşün. Bütün semavatı ve arzı kapsamıştır anlamında. وَلَا يَعُودُهُ حِفْسُهُمَا Onları dediği semayı ve arzı, yeri göğü koruyup gözetmesi ona zor gelmez. Onu hıfzetmesi ona zor gelmez. Yani bizim kafamızda ne kadar büyük bir sistem oluştu değil mi? 7 kat gök var, şey var, melekler var, muhteşem bir sistem var. Yukarıda başladık, en ufak bir saniye uyku ya da uyuklama hali tutmuyor. Ama ne oluyor? Bu Allah-u Teala'ya bunun hıfzı ağır gelmiyor. Evet. Bir sistemin mükemmelliği o sistemin kendi kendine işlemesiyle belli olurmuş. Mesela siz bir şirket kurdunuz. Şimdi ne kadar iyiyse o şirket, sisteminiz var demektir. Yani bugün ayakta kalan ve kar yapan şirketlerin sistemi vardı. Ben bunun eğitimini aldım. İşletmecilik eğitimini, diyor ki bir şirketin sistemi varsa, bu bakkal dükkanında olabilir, çok büyük şirkette olabilir. Sistemi varsa işler, sistemi yoksa iflas eder. Sistemi olması ne demek biliyor musunuz? Bir kişiye bağımlı sistemler vardır. Baba vardır, çok iyi idare eder. Kız, oğlum ben emekliye ayrılıyorum der. Eğer sistem kurmamışsa çocuklarını halledemez. Neden? Bir sistem yok. Mesela Sabancı Koç'un öyle büyük bir sistemi var ki başlarında olması gerekmiyor. Neden? Bir CEO, CEO denilen CEO o işi hallediyor zaten. Neden? Sistem var. İşte Allah-u Teala da sistem kurmuş. Kadir, Allah-u Kadir diyoruz ya, her şeye gücü yeten demek, aynı zamanda da sistem koyucu demek, kadere ölçü demek. Allah-u Teala öyle bir sistem kurmuş ki, sistem kendi kendine işliyor, haşa. Ama her işinde Allah-u Teala'nın bizatihi, tasarrufu, yetkisi var, ama sistem mükemmel, Allah'ın kurduğu sistem öyle mükemmel ki, kendi kendine bütün işler şey yapıyor. İşte o yüzden ağır gelmez, yani o da ne ki anlamında bu. Şey edelim, çalmadan, ezan okunmadan. Ve huvel aliyyül azim. O alidir, azimdir. Yine iki esma ile de Allah-u Teala son buldurmuş ayet-el kürsiyi. El ali esması, bir de ne? El azim esması. Ali esmasını daha evvel konuşmuştuk, hatırlarsınız. Ali yüksek demek. Ala yüksek demek. Seviye olarak yüksek demek. E şimdi Allah-u Teala yukarıda da aşağıda da değil mi? Her yerde var. Ama bu alilik övgü bakımından, yücelik bakımından. Biz mesela birisi geldiği zaman yüksek bir yerde tutarız değil mi onu? Tabii. Hakim daha yüksek yerde oturur değil mi mahkeme salonlarında? Evet. Kralın tahtı daha yüksektedir. Biz ellerimizi semaya doğru kaldırırız değil mi? Allah sadece orada mı? Değil. Ama sembolize yükseklik sembolize. Yani sembolize. Allah yüksekliği şey yapmış. Puan, futbol takımlarının fikstür yapılır değil mi? Sıralaması yapılır. Evet. Birinci takımı en yukarı alırlar. Bir şeyin ismi ne kadar? Ya bu Allah-u Teala'nın sisteminde yüksekliği ifade ediyor. O yüzden Ali esması mı? Peki insanlardaki tecellisine bakın, kafayı Allah-u Teala en yükseğe koymuş. Evet. Ve ayak üstünde yürüyen tek canlı ne? İnsan. Bakın dik. Bu el Ali esmasının tecellisi. Hayvanlar ne yapıyor? Nasıl yürüyorlar? Bu şekilde. Bir ineği düşünün, bir köpeği düşünün, bu şekilde. En yüksek uzun hangisi? Kafa. Hayvanlarda nasıl? Kafayla popo aynı seviyede. Hatta sürekli bir otladıklarını düşünün. Tabii. Şey daha yukarıda. İşte bu Allah-u Teala işte Ali esmasının insanda en çecezi. En yukarıda. Bakın hangi uzun daha yüksek değil. Daha Ali değil. Dik olarak düşünün. Bakın kafa en yüksekte. Göz yüksekte. Peki aşağıda ne var? Belden aşağı var değil mi? Evet. Belden aşağı espri yapma derler, bir şey yapma derler. Allah-u Teala Ali olarak bunu koymuş. Ama en yükseğe başkalarını koymuş. Bu anlamda el Ali'dir. Anlatabildim mi? Yatarken biz bir ara düşündük, hangi yatma şekli en güzel diye şey yaptık. Bakın, peygamberin sağ üzerine yatmayı düşünüyor değil mi? Yattınız, sağa döndünüz, en yüksek uzuvunuz hangisi? Kalbiniz. El Ali esmasının tecelli. O yüzden solda yatmayı tavsiye edilmiyor. Peki yastıklı mı yatmak, yastıksız mı yatmak daha iyi düşündük? Düşünün, yastıksız yattınız böyle. Kafanın yukarıda olması, yastığı tuttuğunuzda El Ali esmasının tecelli olarak kafanız yükseliyor. Anlatabildim mi? Her alanda bunun tecellisi var. Ayet-i Kerime diyor ki biz onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik ama onlar diyor aşağıyla değiştirdiler. En yukarı olanı diyor, aşağıyla değiştirdiler. Sonra diyor ayette ne istemişler biliyor musunuz? Mercimek, sarımsak, soğan, kabak. Nerede yetişiyor? Toprakta yetişiyor. Anlatabildim mi? En yüksekte yetişen gökten yemek yiyor. Bak Ali esmasının tecellisi. Oradan ineni tecelli etmişler. Toprak hatta toprağın altında yetişenleri tercih etmişler. İşte Ali esmasının Kur'an'daki tecellisi. En yüksek şey meyve hangisi? Hurma. En yukarıda. Hurmayla açmış Peygamber Efendimiz orucunu. Ve bir insanı bir ağaca benzetmek gerekirse demiş Peygamber Efendimiz. Hangi ağaca benzetiriz demişler. Sahabiler hani siz daha iyi bilirsiniz. Cevap hurma. Neden? En yüksekte yetişen meyve. Anlatabildim mi? İşte El Ali esması bu. El Azim'e gelince de onunla bitirelim. Azim demek en kuvvetli, en azametli demek. Hani muazzam diyoruz ya. İşte bu sistemi anlatıyor. En muazzam. O muazzam, azim, büyüklük. Her şeyde bunun tecellisini görebilirsiniz. Sadakallahül azim.
Allah razı
olsun. Halk, hu, ahlak. Aynı kelimelerden bir.
Evet. Ahlak yaratılış demek.
Zaten halk yaratılan. Sağlık yaratan. Hu da yaratılanın şeyi, donanımı.
Donanımı.
Evet. Eşittir ahlak.
Ahlak aynen öyle.
Peygamber Efendimiz'den geçen şeyi de var ya, işte ben size alakalı.
Tamam. Yani yaratılış sıfatlarının tamamlanması.